En büyük ideali bu dünyaya gerçekten bir şey bırakabilmek.
Erdem Erkul kimdir diye sorsam bunun cevabını...
Bizim de bir hayalimiz vardı.
Oradan ayrılmayı nasıl karar verdin?
40 yaşına geldiğimde kendi işimi yapmak istiyordum.
Sizin pencerenizden Türkiye projeksiyonu ne durumda?
Portakal yemek istiyorsan portakal ağacının altında otur.
Türkiye'de ne oldu da teknoloji birdenbire talep görmeye başladı?
Günün sonunda biz Fortune 500'de marka sayımızı artırmak istiyoruz. Risk almazsan hikaye olmuyor.
Gençleri nasıl yorumluyorsun?
Çok daha fazla katlanarak devam edeceğine inananlardan diyebilirim.
Birbirine yakın mıdır hep bu bakış açısı yani?
Microsoft'un 400'den fazla belki ürünü var.
Kısaca yani Erdem Erkul kimdir diye sorsam bunun cevabı nedir?
Erdem Erkul bir teknoloji girişimcisi ama bir fani aslında. Kendimi hep insanın kendini tanımlaması çok zor gerçekten. Ama öyle görüyorum yani gelip geçiciyiz. En büyük ideali Erdem Erkul'un bu dünyaya gerçekten bir şey bırakabilmek. Yani bir dikili ağacı olabilmesi. Onun için amaçları, hayalleri, umutları olan bir fani aslında.
Türkiye'de önemli bir yeni nesil teknoloji şirketi kurdunuz ama öncesi var. İşte Microsoft tarafı var. Oradan ayrılmayı nasıl karar verdin? Ekibinizle birlikte, arkadaşlarınızla birlikte.
Yani şöyle oldu. İnsanların tabii hayallerinin olması önemli. Bizim de bir hayalimiz vardı. Çok basit aslında. 40 yaşına geldiğimde kendi işimi yapmak istiyordum. Arkadaşlarım da buna zaten inanmış insanlardı. O gün geldi. 40 yaşına geldiğimiz zaman da biz dedik ki kendi işimizi kuracağız. Bildiğimiz işi yapmak lazım özellikle. Dedik yeni nesil teknoloji konusunda bir şeyler yapıyoruz yıllardır. Belli bir deneyime ulaştık. Çünkü her yaşın farklı bir deneyimi var. Yani doğru zamanda doğru yerde olmak derler ya. Dedik 40 yaşta bunun doğru olduğunu düşünüyorduk zaten. Kurarken de Microsoft'ta daha önce birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız vardı. Samsung'da beraber çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Gene Türkiye ekosisteminde bir şeyler yapmış, yapmaya gayret etmiş insanlarla beraber şirketi kurduk. Yeni nesil teknoloji üzerine çalışıyoruz. 5 ayrı ülkede faaliyet gösteriyoruz ama şirketin kuruluş amacı güçlü yanımızı işte bu hani bir şey bırakmak yani göçüp giderken ortaya bir şey koymak misyonuyla hareket ederekten ortaya koyduk. Ondan dolayı da şu dönemde özellikle biz son kurulduğumuzdan beri yapay zeka alanında, Web3 ve oyun teknoloji alanında ürünler geliştiren, Ar-Ge faaliyetleri yapan, bir şeyler bırakmaya çalışan bir topluluğuz diyebilirim.
Sizin pencerenizden Türkiye projeksiyonu ne durumda şu anda?
Şimdi bir ekosistem büyüyor. Yani burada sadece yazılım dünyası, mühendisler, şirketler olarak bakmamak lazım. Çok sevdiğim bir ifade var. Diyor ki portakal yemek istiyorsan portakal ağacının altında otur. En kötüsü bir portakal düşer. Evet. Sen de oradan bir şekilde
mutlaka düşer yani.
Mutlaka düşer. Türkiye'de böyle bir ortam olmaya başladı. Özellikle teknokentlerin artması, teknokentlerle beraber Ar-Ge merkezlerinin artması. Özellikle yıllardır bu işe emek vermiş tecrübeli gençlerin bu işe girip bir şeyler yapmaya çalışan gençlerle bir araya gelebileceği platformların artması. Daha dünyanın küçülmesi. Çünkü dünya küçüldükçe bilgiye daha fazla ulaşabilir hale gelmemiz. Bunların hepsi birer bütün. Burada tabii ki farklı farklı alanlar var. Üç başlık önemli. Bir, sivil toplumu ben çok önemsiyorum. İki, özel sektör önemsiyorum.
Sivil toplum veya STK'lardan bahsediyor.
Evet, sivil toplum kuruluşları. İki, özel sektör. İşte girişimciler var, startuplar, scale up dediğimiz orta ölçekli şirketler, holdingler. Bununla beraber üçüncü de devlet tarafı çok önemli. Çünkü inovasyonu devletler bir şekilde tetikleyebiliyorlar. Dünyada bunun örneklerini gördük. Bugün sadece şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün biz Ankara'daki Ar-Ge merkezimizde bu çekimi yapıyoruz. Bunu her yerde de söylüyoruz Adem. Hasbelkader uluslararası şirketlerde çalışma fırsatımız oldu. Gene hasbelkader dünyanın farklı yerlerinde işte teknolojinin geliştiği yerlerde hem çalışma hem ziyaret etme hem de neler olup bittiğini anlama fırsatımız oldu diyelim. Silikon vadilerinden bahsediliyor değil mi örneğin? Şimdi bugün Ankara'da işte burada Ar-Ge merkezinin olduğu bölgeden Bilkent bölgesindeyiz. Bir drone kaldıralım havaya. Bir bakalım Ankara'ya bakalım. Eskişehir yoluna bakalım. İş merkezleri var mı? Var. Üniversiteler, Türkiye'nin önemli üniversiteleri var mı? Var. Teknokentler var mı? Var. Teknokentlerde çalışan yazılımcıların, gençlerin, tasarımcıların, mühendislerin gidebileceği, zaman geçirebileceği ortamlar var mı? Var. Finans kuruluşları var mı? Var. Silikon Vadisi dediğimiz zaten bu. Yani Silikon Vadisi bir gayrimenkul projesi değil. Silikon Vadisi bir vadi projesi değil. Bir ekosistemin, bir bütünlüğün adı aslında. Baktığımızda bu burada var. Diğer şehirlerimizde de var ve artık dünya küçüldüğü için bilgiye ulaşımın daha hızlandığı ve ulaştığın bilgiyi paylaşarak beraber büyümenin önemini bizlerin, bizim dünyamızın anlamış olduğunu bildiğim için de Ben özellikle Türkiye'nin de son yıllarda daha bu alanda önde olduğunu ama daha gidecek de yolumuzun olduğunu bilenlerdenim diyebilirim.
Peki biz yakın tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağında teknoloji şirketlerinin girişimcilerini, yatırımcılarını bu ekosistemin içindeki insanları da görür müyüz yani?
Görüyoruz.
Fotoğraf değişmeye başlıyor mu yani?
Şimdi şu çok önemli. Biz şuna inanmış insanlarız. Sektördeki özellikle Türkiye'nin daha orta vadede daha iyi noktaya gidebileceğine inanan bir kesim olarak Türkiye'nin teknoloji anlamında dünyaya açılması lazım. İhracat yapmamız lazım. İhracat yaparken de sadece maddi anlamda ihracattan bahsetmiyoruz. Marka bilinirliği açısından da ihracat yapabilmemiz lazım. Bunun için de bizim özellikle Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gidilen heyetlerde daha fazla teknoloji şirketinin yer alması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte bugünkünden daha fazla ne kadar çok iş dünyasından tut girişimcilere kadar heyetlerde sayı nasıl artabilir? Bunun önemini biliyoruz. Son dönemlerde bunu görmeye başladık. Şöyle söyleyeyim, en son Körfez ziyaretinde 17 teknoloji şirketi özel sektör heyetiyle beraber Körfez ziyaretinde vardı. Gene özellikle baktığımızda son dönemdeki ziyaretlerde teknoloji dünyasından gerek startuplar olsun, gerek orta ölçekli şirketler, gerek büyük şirketler seyahatlerde yer alıp ilişki geliştirme, yeni işbirlikleri yapma ve özellikle dünya genelindeki farklı alanlardaki işlere teklif verebilme ve orada proje geliştirebilme noktasına gelmiş durumdalar. Bu da bizim için gerçekten çok kıymetli olarak düşünüyorum. İki sektör geçtiğimiz dönemlerde ön plana çıktı. Bir başarı hikayesi yakaladılar. Birisi inşaat sektörü. Global anlamda farklı projeler yaptılar inşaat sektörü. İkincisi de savunma sanayinde büyük bir başarı elde ettik. Biz şimdi bir üçüncü olarak teknoloji sektöründe bu başarıyı elde etmek istiyoruz. Ve teknoloji sektörünün diğerlerinden şöyle bir farkı var. Diğer sektörlere de kaldıraç etkisi yaratabilecek durumda. Yani sadece kendi büyüyen bir sektör değil. Aynı zamanda diğer sektörlere işte turizm olur, sağlık olur, eğitim sektörü olur. Bu sektörleri de kaldıraç etkisiyle büyütebilecek bir oranda olduğunu düşünüyoruz.
Aslında ülkeye bakış açısını da değiştiriyor abi. Yani mesela ben geçen Singapur'a gittim. Ya inanılmaz bir yer yani.
Yani Singapur'un hikayesi herkesin
teknoloji olarak da bilmesi gereken çok iyi bir noktada var yani. Havalimanına giriş itibariyle zaten bunu hissediyorsun diye düşünüyorum yani.
Doğru.
Türkiye'de ne oldu da teknoloji birdenbire bu kadar gençler tarafından talep görmeye başladı, talep edilmeye başladı?
Şimdi biz hep neyle yıllardır kendimizi övmek değil de hangi yönümüzü ön plana çıkartıyoruz? Genç nüfus. Tabii genç nüfusun şu anda en çok özellikle kendi zamanına ayırdığı diyeyim. Biz onu artık tüketmek değil de üretmeye çevirmek istiyoruz zaten. Teknoloji. Bizim dönemimizde de biz de teknolojiye çok ilgiliydik. İşte oyunlar oynayaraktan teknolojiyle ilgilendik.
Biz Atari'ye kadar yaptık yani.
Yani ama şimdi genç nüfus arttıkça tabii ki dünyada teknoloji zaten şu anda ön planda. Öyle olunca tabii Türkiye'de şu anda teknoloji eğer bir araştırma yapsak en çok kullandığımız 2023 yılı içindeki 3 sözcük desek herhalde teknoloji ilk 3'e girecektir. Bizim bunu üretime çevirmemiz lazım. Tüketen değil. Hatta şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sen de bu işi layıkıyla yapan bir insansın. İçerik üretiyorsun. Hatta risk aldın kurumsal hayattan. Evet. Kendi işini kurdun. Evet. Bir girişimcisin aslında. Burada baktığımızda...
Küçük ama girişimcisin.
Ama girişimcisin. Bu çok önemli bir şey. Girişmek bir şey zaten çok önemli. Yani bizim bunu nesillere anlatabilmemiz lazım. Girişimci yetiştirmemiz lazım. Evet. Burada baktığımızda biz özellikle teknoloji dünyasında işte bu da bir hayalimiz. Yani sadece yurt dışına teknoloji dünyasını götürmek, orada yeni işbirlikleri yapmak değil. Örneğin bizim en büyük özellikle kendi arkadaşlarımıza da görüşüyoruz, konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Bu Oğuzlar'da toy vardır. Yani istişare etmek. Hı. Bazen toy meclisleri topluyoruz, istişare ediyoruz. Günün sonunda biz Fortune 500'de marka sayımızı artırmak istiyoruz. Bu marka sayımızı da nasıl artırabiliriz? Neyi konuşuyoruz? İşte içerik üretenler.
Benim
Türkiye'de
arkadaşım.
İçerik üretenlerin sayısı iddia ediyorum dünyadaki ilk 3 ülkeden biriyizdir biz. İçerik üreten ama bunu ticarileştiremiyoruz. Yani sadece üretiyoruz, paylaşıyoruz. Çok iyi izlenimler alıyor ama bunu ticarileştirebildiğimiz zaman bunu farklı bir platform olabilir. Daha farklı bir şekilde girişimci olarak yapabiliriz. O zaman dünyada sosyal medya içerik üreten ve ekonomisine katkı sağlayan bir topluluk oluşturmuş oluruz. Gençler bunu yapabilecek durumda.
Türkiye önümüzdeki ya da diyeyim ki Türkiye 2030'a kadar en az 10 tane global teknoloji markası çıkarabilir mi?
Biz istiyoruz. Yani hedeflerimizden birisi orta vadede 10 milyar dolarlık bir teknoloji ihracatı yapabilmek. Teknoloji sektörü olarak. Gene 2030'a kadar da en az 10 global teknoloji markası, sadece teknoloji değil. Teknolojinin de kaldıraç etkisi ortaya koyduğu markalar çıkartabilmek. Yani biraz marka konusuna bilenler bilir, çok takığım ben. Marka çıkartmamız lazım. Çünkü para her zaman kazanır. Bir gün kazanırsın, bir gün kaybedersin. Ticari olarak belli bir noktaya gelirsin, bir gün o noktadan geriye gidersin ama markan devam edebilir. Yani bugün dünyada şu anda ticari olarak önde olmayan ama hala herkesin bildiği markalar var hayatımızda. Teknoloji markaları var. Bu markalar da hala şuna inanıyorlar. Biz zamanında bir başarı yaptık, bir inovasyon elde ettik, bir icat ettik, bir ortaya bir şey koyduk, markamız bilindi. Gene aynısını yapabiliriz. Çalışanlar da buna inanıyor. Bizim bunları yapabilmemiz lazım. Ülkemiz zaten bir marka. Yani biz 2000 yıllık bir geçmişten gelen bir medeniyetin üzerindeyiz evet. Şu anda baktığımızda. Ondan dolayı biraz marka bilinirliğine, özellikle işte eğitim dünyasında çocuklarımıza yeni nesil bir şeyler öğretirken marka nedir, geçmişimiz nedir, girişimcilik nedir? Bunları da biraz daha fazla anlatmak gerekiyor ki biz önümüzdeki dönemlerde işte 2030'da 10 yeni global marka ortaya koyabilirim.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki fuarlarda karşılaşıyoruz. En sonunda Web Summit'teydik. Şimdi de CES var. Orada da bir Türkiye'den giden bir sürü gençler var. Yani hem gözlemlemeye gidiyorlar, hem startup olarak gidiyorlar, hem de yatırım almaya gidiyorlar. Gençleri nasıl yorumluyorsun?
Şimdi son dönemde yani biz yaklaşık son 9-10 yıldır birçok dünyadaki teknoloji alanındaki etkinliklere katılıyoruz. Son özellikle 2-3 yılda bizlerin birlikte bir arada olarak etkileşim gösterdiği, networking yaptığı ve artık sadece oradaki ürünleri gidip gözlemlemek, aa burada böyle teknoloji oluyormuş değil de yaptıklarımızı anlattığımız noktalara gelmeye başladı. İşte en son Web Summit'te Lizbon'da Türkiye'nin çok büyük bir pavilyonu vardı. Bu gerçekten çok kıymetliydi ve yaklaşık hem startuplar hem gene orta ölçekte şirketler hem bir şeyler yapmış, holdingleşebilmiş, ürünleri daha farklı noktalara getirmiş şirketlerle beraber yaklaşık 300 Türk vardı şeyde, Lizbon'da, ekosistemde. Ben önümüzdeki dönemlerde 300'lerin, 1000, 1000'lerin, 2000, 3000 ve artık o global etkinliklerin bizim buralarda olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu tamamen ürünle alakalı bir şey. Yani çözümlerinle alakalı bir şey. Ne kadar çok kullanıcın varsa, ne kadar çok ürünün varsa, o ürünler dünyada ne kadar çok biliniyorsa sana zaten bir şekilde dünya geliyor. Ondan dolayı ben önümüzdeki dönemlerde işte bu ekosistemin gerçekten buna hem kalben inanıyorum hem rakamlara bakıyorum, veriye bakıyorum aslında. Çok daha fazla katlanarak devam edeceğine inananlardanım.
Abi zaten başarılı bir iş insanısın. Global birçok şirkette çalışmışsın. Zaten sistemin de yürüyor. Biraz sonra şirketin genel tablosunda konuşuruz ama. Mesela DEİK'te görevdesin şu anda. Görev aldın. Geçtiğimiz günde toplantıdaydık. Mesela DEİK'te görev alma fikri bir ülkeye karşı aidiyetten mi kaynaklanıyor? Bir sorumluluk, ben de taşın altına elimi koyayım mı diyorsun?
Biraz herhalde insanın içinden gelmesi gerekiyor. Yani ekstra insanın içinde sivil toplumla ilgili işte topluma duyarlı olmak mı dersin buna? Yani bir şeyler alıyorsun, o aldığının bir şeylerin vermesini sivil toplum üzerinden mi daha çok katkı sağlarsın düşüncesi? Aslında ben lise yıllarından beri sivil toplumun içindeyim. Sivil toplum kuruluşlarının içindeyim. İlk Türkiye Bilişim Derneği'nin gençlik örgütlenmesine başladım. Sivas'taydım. O zaman lise yıllarında bir etkinlikte Türkiye Bilişim Derneği, hiç unutmuyorum, o zaman Milliyet Gazetesi'yle Sivas'a gelmişti. Ya biz de izleyicilerdendik ama işte o dönemde bilgisayarlarla uğraşıyorduk. Ne bileyim, oyunlar oynuyorduk kendimizce. Öyle Türkiye Bilişim Derneği'nin gençlik örgütlenmesine girdik. Sonra üniversite yılları. Sonra Türkiye Bilişim Vakfı Faruk Eczacıbaşı önderliğinde. Bir gün o hikayede çok ilginçtir. Faruk Eczacıbaşı yıllardır bu işe emek veren bir insan. Bir televizyon programında. Ben de o dönemde yüksek lisans tezi yapıyorum. Elektronik devlet üzerine yazıyorum. Faruk Bey televizyonda dedi ki e-devlet kavramı Türkiye'ye şu şu şu ifadelerle girmesi lazım. Biz de o dönemde işte e-devleti, e-devlet olabilir, e-bürokrasi olabilir kavram, bir mail attım. Dedim ki ya Faruk Bey, yani siz böyle böyle diyorsunuz, toplumun önüne gelen insanlarındansınız ama bu kavram şöyle girse daha iyi. O zaman yüksek lisans öğrencisiyim. Bir maile cevap geldi. Faruk Bey davet etti. Faruk Bey'le hiç unutmuyorum, o zaman 20 yaşındayım.
Böyle hikayeler de var. Hep çok çok iyi hikayelerdir ha.
2,5 saat ofisinde entelektüel tartışma yaptık. Sonrasında ya dedi, bizim bir vakfımız var, Bilişim Vakfı. Gel Bilişim Vakfı'nda da çalış. İşte şimdi bakıyorum 23 yıl olmuş. Bilişim Vakfı'nda da devam ediyoruz.
Dert edinmek, düşünmek, vakit ayırmak önemli bir şey ya. Bir kere daha tescillemiş olduk yani bunu.
Sonra DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi kurulması kararı alındı. Yaklaşık 150'den fazla DEİK'in ülkeler ve sektörler arasında konseyleri var. Ben de 7-8 yıldır zaten DEİK'te, Kore Türkiye İş Konseyi'nde özellikle faaliyetlerde bulunuyordu. Teknoloji dünyasının içindeyiz. Arkadaşlarla konuştuk. Konseyde o zaman görev alalım dedik. Şu anda DEİK'in içindeki en yüksek üyeye sahip konseylerden birisi. 1,5 yıl oldu. Geçtiğimiz haftalarda da bir basın toplantısı toplantısı düzenledik. Sen de vardın Adem. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Çünkü orada da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. O hedefleri yaparken de ne yaptık? Şu an neredeyiz? Ne yapmak istiyoruz da sürekli basınla bir araya gelerekten, sektörle bir araya gelerekten anlatmak istiyoruz. Tabii DEİK özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, rahmetli Turgut Özal'ın kurmuş olduğu aslında kurullardan birisi. Biz de teknoloji alanında özellikle ne vizyon, dış heyetlerde yani
büyük iş
kaç yıl olmuş?
Mesela o New York'taki Türk evinin işte ilk arsasının alınması yani. Büyükelçiler falan kaç, orada şey yaparlar.
Risk almazsan hikaye olmuyor. Risk alacaksın
tam
ki
tweetlik bir söz, biliyor musun
hikaye bu? Olsun.
Mesela oradaki Türk evi ben ya bazen şeyi anlamıyorum yani. Orada ben gittim birkaç kez, hatta video falan çektim. Gerçekten gurur duyuyorum. Adam diyor ki ya bunun ne gerek var ki buna diyor mesela. Ya abi Birleşmiş Milletler binasına en yakın uluslararası ilk yersin yani. Zaten Amerika, zaten o caddede iki tane yer var. Bir Amerika'nın kendi mekanı ki ev sahibi olduğu için. İki Türkiye, diğer bütün hepsi arka sokaklarda benim bildiğim kadarıyla.
Birçok Birleşmiş Milletler toplantısı da diğer ülkelerin özellikle ziyaretler Türk evine gerçekleşiyor. Çünkü tamam. Birleşmiş Milletler'de oda bulmak çok zor. Özellikle zirve zamanında.
Evet.
Tabii ki önemli. Ya bunlar farklı vizyonlar. İşte, biz de istiyoruz ki bizim de bir dikili en başında konuştuk ya yani bir ağacımız olsun. Bir şeyler bırakabilelim gerçekten. Ama biraz önce de dediğim gibi yani DEİK'te özellikle biz Türkiye'nin DEİK'in misyonu ticari diplomasi. Yani Türkiye'deki şirketlerin yurt dışına açılımları, yurt dışında bir şeyler bırakıyorsa, yapıyorsa onların da haklarını savunmak. Ondan dolayı da DEİK'te de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Özellikle sektörün temsilcileri orada. Sektörde başarmış, bir şeyleri yapabilmiş ve başarmak isteyenler de orada. Yani orada birliktelik var. Şeye baktığımızda şöyle bir daire olarak bütün üyelerimizi bir araya getirdiğimizde tecrübeli gençlerimiz var. Şeye ben çok önem veriyorum. Yani bir şeyi başarmışsa tekrar başarabilir. Ya yapmış yani adam bir şekilde. Bir şeyi başarmak isteyenler var. İşte onlar o başarmışlardan dinlemeksi gerekiyor. Bir de yola yeni çıkmış. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya yani sen yola çık, yol görünür. Yani gerçekten bir yola çıkmak gerekiyor. Yola çıkalım. Çünkü up and down diyoruz. Yani yükselmeler olacak, düşmeler olacak, kalkmalar olacak. Hayatta istemediğimiz şeyler karşımıza çıkacak. Hazır olmamız gerekiyor.
Zaten hayatın toplamı aslında.
Kesinlikle bu, yani. Bu birlikteliği sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim Adem. Eşimle de bunu çok tartışırız. Benim en yakın arkadaşım da eşim. Sonrasında da evlendi. Ondan sonra birbirimizin huyunu suyunu iyi biliriz. Ben 20'li yaşlarda, 45-50'li yaşlarda...
Arkadaşla evlenmeyi tavsiye
ederim
misin?
Tabii ki.
Gerçekten.
Yani çok önemli. Huyunu suyunu biliyor.
Mecbur edersin artık.
Yani ama huyunu suyunu biliyorsun. Zaten evlilik yani birbirini bir şekilde ne denir saygı
evlilik
çerçevesinde.
Evlilik bence idare etme sanatı ya.
Evet, hem de saygı çerçevesi.
Karşılıklı yürüyor. Yani.
O dönem beni en çok balance yapan...
Kaç yıllık evlisiniz?
Yani biz 2005'te sözlendik. 2006'da nişanlandık. 2008'de evlendik. 15 yıldır evliyiz.
15 yıl.
Ama arkadaşlığımız 20'li yaşlarda. Onun da hikayesi çok farklı. İstersen onu da anlatayım.
Vallahi.
Biz eşimle... Aynı pozisyona adaydık. Aynı pozisyona adaydık. Şimdi ben üniversitede
kavgayla
çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ama çok problem çözmeye yatkın bir öğrenciydim. Asistanlık
kriz
yıllarında...
Kriz anında devreye gidelim diyorsun.
Yani hocalarımla işte ne bileyim halı saha maçları organize ederdik. Bilgisayarları bozulduğunda gece 2'de 3'te hocamın makalesi yanlışlıkla silindiğinde gece 3'te arandığında gidip hocalarımın makalelerini kurtarmaya çalışan ekipten biriydim diyeyim. Öyle olunca tabii ortalama bir öğrenciydim ama gene yapmam gerekenleri yapıyordum. Asistan hocalarımız dediler ki Erdem asistan ol. Hem fakültenin bilgisayar laboratuvarında ilgileniyorsun. Kamu yönetim bölümü. Asistan olacağız. Tamam. 3 gün geçti. Biz başvurduk. Ya dediler ki Erdem bir tane de güçlü bir aday var. ODTÜ mezunu. O da başvurmuş. Ya hocam diyorum hocalarıma ya tamam da biz
niye
buraya yıllarımızı biz buraya yıllarımızı verdik. Siz istediniz bizi asistan falan filan derken hasbelkader kadro ilanı ikiye çıktı. Adaylardan birisi de Aysu'ydu. Sonra biz aynı odada işe başladık ve sonrasında çok iyi arkadaş olduk. Sonra evlendik. Şunu örnek vereceğim. Konu aslında dağılmasın. Hani bu balance dediğimiz birbirimizi şey yapan. Ben 20'li yaşlarda 50'li yaşlardaki insanlarla vakit geçirmeyi çok severdim. Çünkü bir şeyler öğrenmek. Şimdi de 70 plus insanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü onların hayat tecrübeleri çok şey katıyor. Yani eskiden dedelerimi dinlemeye çalışırdım. Şimdi 70 plus bir şeyleri başarmış, başaramamışları dinlemeyi çok seviyordum. DEİK'te de biz konseyde bu ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Hem tecrübeli gençler var, hem bir şeyler yapmaya çalışanlar var, hem de yeni hayata işte bu yol yürümeye başlayanlar var. Bunu zaten sağladığınızda gerçekten daha hayat merdivenlerini sağlam çıkabiliyorsunuz aslında.
Microsoft, Samsung. Bu şirketlerden Erdem Erkul'un ekibinin, yol arkadaşlarının öğrendiği en önemli şey nedir?
Yani bir sistem var. Aslında sen kelimeyi söyledin. İnsanlar evet önemli. İnsana değer var. Ben ilk Microsoft'ta işe başladığımda ilk günümü hiç unutmuyorum. Bir ofise geldim. Masamda bir tane klasör var. Daha doğrusu bir karton kutu. Kutuyu açtım. Arabanın anahtarı, sağlık sigortan, şirket kredi kartın. Şirketin Bill Gates o zaman başkandı. Bill Gates imzalı bir çok küçük bir hoş geldin ve şirketin misyonunu, vizyonunu anlatan bir metin. Bir kitapçık, şirketi tanıma kitapçığı. Yani şunu demek istiyor. İş dışında biz sana hayatınla ilgili düşündürebileceğimiz şeyleri düşündürmek istemiyoruz. Onları biz hallediyoruz. Sen işine odaklan ve inovatif ol. Samsung'da da bu böyleydi. Özellikle bu şirketlerde bir fikrin, görüşün varsa bunu bir şekilde şirketin karar vericilerine ulaştırabileceğine inanıyordun. Bu çok önemliydi. Ve gerçekten şunu görüyordum. Şirket sistemli, kişilerden bağımsız ama kişiler de şirketin misyonuna, vizyonuna katkı sağladığı sürece, kendi fikirlerini ortaya koyabildiği sürece orada çalışmaya heyecanla, tutkuyla devam edebiliyordun. Bu çok önemliydi. Özellikle iki şirkette de gözlemlediğim, görebildiğim en önemli konu bu diyebilirim.
Birbirine yakın mıdır hep bu bakış açısı yani?
Bakış açısı genelde bu tarz şirketlerde bakış açısı birbirine yakındır. Zaten öbür türlü sürdürülebilir şekilde ayakta kalamazsın bu inovatif dünyada. Her gün yeni markalar çıkıyor. Bugün örneğin Microsoft'un 400'den fazla belki ürünü var. Biz sadece 3 tanesini, 4 tanesini tabii, biliyoruz. Yani Samsung'un...
Şeyde işte Silikon Vadisi'ndeki sadece kampüsünde her binada ayrı bir
ayrı ürünler var. Geliştiriliyor. Yani Samsung'a baktığımızda Samsung ilk balık ticaretiyle başlıyor işe. Sonrasında iş bir anda diyor ki biz bir yerde bir değişim yaşanıyor. Biz artık diyorlar elektronik sektörüne giriyoruz ve bir noktaya geliyor. Yani ve gerçekten orada da bir sistem işliyor. Tabii birbirinden daha farklı alanlar ama orada da farklı bir sistem var. Tabii Kore kültürü var özellikle. Çok daha fazla disiplin var ve çalışanına değer veriyorlar ve güveniyorlar, inanıyorlar. Bu çok önemli. Ya Koreliler bir kere Türkleri çok seviyorlar. Yani ben işte Samsung deneyimimde çok fazla Kore'ye hem seyahat etme imkanım oldu. Çok
ya
fazla...
bizim işte bu Ayla yapılmıştı ya, izlemiş miyim? Ben bir şey söyleyeyim ben. Ayla'nın tabii iki versiyonu var yani. Bir Kore versiyonu var, iki Türkiye versiyonu var ama ikisinde de mesajlar aynı.
Tabii.
İnanılmaz ya.
Çok seviyorlar Türkleri. Yani Kore'ye havalimanına indiğin andan itibaren o sevgiyi hissediyorsun. Türkçe konuşan gümrük görevlilerinden tut, tabelalarda Türkçe hoş geldinizle başlıyor.
Allah Allah.
Ülkeden ayrılana kadar inanılmaz bir Türkiye sevgisi var.
Şey var ya, hadi bana biraz şey anlat diye. Ben gerçekten bir Kore'ye gitmek istiyorum ya.
Kore ile ilgili de şöyle bir örnek vereyim. 2010...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti olmuştu diye hatırlıyorum.
Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Kore ziyareti yaptık. Öncesinde 2014'te Microsoft'tan Samsung'a geçtiğimizde bir heyet götürelim. Kore'de, Samsung'da neler oluyor, neler bitiyor. Bir çalışma yapalım dedik. O dönemde de bana bir mesaj geldi. Dediler ki Erdem, 4. ayım benim, hiç unutmuyorum. Kore'deki fabrikaları ziyaret edelim. Ben de Koreli patronlara yazdım. Dedim ki işte heyette geliyoruz biliyorsunuz. Fabrikalarımızı ziyaret edelim. Bana bir mesaj geldi. Tabii Erdemciğim dediler. Vietnam'daki mi, Çin'deki mi, Tayvan'daki mi? Yani Allah Allah, ne Vietnam'ı, ne Çin'i, ne Tayvan'ı.
Kore'ye gidiyoruz.
Kore'deki fabrikalarımızdan birisi. Şimdi ben nasıl dönüp diyeceğim sizi Vietnam'a götüreyim, Çin'e? Sonra ama düşündüm ya şimdi dedim. 4 aydır da buradayım, şimdi böyle bir şey yazarım. Derler ki ya Erdem. Ama yazdım. Dedim ki ya hayır dedim, yani Kore'deki... Erdem dediler, bildiğini zannediyoruz. Bizim Kore'de bir geçmişten anılarımız devam etsin diye bir bulaşık makinesi ve buzdolabı fabrikamız var. Bir çip fabrikası var ama uzaklarda bayağı. Onun dışında bizim Ar-Ge merkezleri dışında Kore'de fabrikamız yok. Şimdi orada bana bir farklı bir aydınlanma geldi. Şöyle bir aydınlanma geldi. Kore'nin gayri safi milli hasılasının o dönemde %40'ını Samsung tek başına yapıyor. Ve üretimi dünyanın başka alanlarından da yapabiliyor. Ar-Ge ülkesinden üretimi zamanında kendi ülkesinden yapmış ama yaymış. Çünkü niye, artık bir marka oluşturmuş. Yani milli ve küresel bir marka olmanın önemi orada bize gerçekten bir aydınlanma oldu. Ondan dolayı biz kendi şirketimizde de milli ve küresel bir marka yapmaya çalışıyoruz. Yani faturayı Türkiye'den kesebilelim. Üretimi, Ar-Ge'yi dünyanın herhangi bir yerinden yapabilelim. Satışı herhangi bir yerinden yapabilelim. Güney Kore'nin de böyle Samsung'un kendi alanında farklı bir hikayesi vardır. Örnek alınması gerekiyor özellikle. Önemli olan da sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi.
En bence günümüzdeki en önemli şey sürdürülebilir. Tabii, her şeyde böyle yani, YouTube yayınında da böyle, televizyonda da böyle, iş dünyasında da böyle, bir markanın konumlanmasında ve bir ülkenin bence politikasında da böyle. Yani sürdürülebilirlik en kıymetli
çok
şey.
Çok kıymetli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışındaki seyahatlerine de katıldığın için oradaki vizyonu nasıl görüyorsun? Mesela teknolojiyle ilgili, şimdi sen diyorsun ya biz 2030'da şunu hedefliyoruz, bunu hedefliyoruz vesaire mesela. Bunu Erdoğan'ın vizyonuna güvenerek mi söylüyorsun?
Yani ben kendim yıllardır bir kere ülkeye çok inanıyorum. Yani medeniyete çok inanıyorum. Bir medeniyetiz. Yani bir geçmişimiz var. Özellikle tabii Cumhurbaşkanımızla olan ziyaretlerde şunu gözlemliyoruz. Yani Türkiye'nin belli bir gücü orada yansıyor bir şekilde. Yani sadece bir alanda değil. Bizim 2000 yılların, yani geçmişten gelenin devletin gücünü orada bir şekilde farklı heyetlerde, sadece heyetlerde değil, farklı ziyaretlerde görebiliyorsun. Bence bu çok kıymetli. Bizim zaten neslimize, gençlere, çocuklarımıza vermemiz gereken bizim geçmişimizden aldığımız bir güç olduğu. Yani bugün sabaha kadar konuşuruz bizim neler ürettiğimiz, teknolojik anlamında neler ürettiğimiz, yani mekanikte, mühendislikte neler yapabildiğimiz, işte uçak zamanında Nuri Demirağ'la neler yapabildiğimiz. Yani bunları fazlasıyla anlatmak çok kıymetli. Bunu yurt dışına gittiğinde belli bir heyetle özellikle gidiyorsan daha iyi gözlemleme fırsatı buluyorsun. Ben en azından son 10 yıllık süreçte bunu gözlemleyebildim.
Bağlama. Bağlama değil mi o?
Yani ben kopuz çalıyorum ama bağlamayla başladım. Amatör olarak diyeyim.
Aradaki fark nedir?
Kopuz tabii bizim özellikle 1500 yıllardan beri hayatımız olan bir şey. 3 telli ve tezeneyle çalmıyorsun. Parmaklarla çalıyorsun. Hmm. Farklı bir akort düzeni var. Tınıları farklı. Bağlamada işte 7 tellisi var, 6 tellisi var. O değişebiliyor. Tezeneyle çalıyorsun. İkisini de icra etmeye çalışıyoruz. Bizim için o bir, nasıl diyeyim, bir hayatımızda bir stop verme aslında. Kendimce evde de küçük bir stüdyom var. Kendimce kayıtlar alıyorum. Tabii çocukluk Sivas'ta geçince ister istemez özellikle bağlama çalan çok arkadaşım vardı. Biz de o dönemden...
Sivas'ın neresi abi?
Bizim şöyle, ben aslında Ankara doğumluyum. Fakat ailem Cumhuriyet Üniversitesi'ne kurucu olarak giden bir ekibin içinde yer alıyor. Hmm. Üniversite lojmanlarında büyüdük.
Doğuştan Sivaslı oldum.
Doğuştan yani insanın doğduğu yer şeyi var ya. Hmm. Yani orada doyduğumuz için Sivaslıyım da diyorum.
Arkadaşlar bugün Erdem Erkul'la birlikteydik. Ben insanların, her insanın mutlaka bir egosu vardır ama egosunu yönetebilen, egosu da olmalı bu arada bence ama egosunu yönetebilen insanların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Erdem abi de onlardan bir tanesi. Çünkü bütün title'ları bir kenara bırakıp her yerde önce kendini insan Erdem Erkul olarak tanıtıyor. Bence bu önemli ve değerli bir şey. En sonunda da DEİK'te bir toplantıdaydık. Dolayısıyla o gün de bu röportajın sözünü almıştık. Bizi kırmadı. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.